KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 26. kaset, 2. yüz. Sayfa 1074. 3. Merkez teşkilatına bağlı özel kuruluşlar. Bazı devlet kuruluşları merkezi yönetime bağlı oldukları halde çalışmalarında özerktir. Yani yürütme organından emir almaz. Bunların bir kısmı Cumhurbaşkanına, bir kısmı Başbakana, bir kısmı da devlet bakanlıklarına bağlıdır. Bu özel kuruluşların en önemlileri şunlardır. A. Milli Güvenlik Kurulu. 1982 Anayasası'nın 18. maddesi, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerin Bakanlar Kurulu'na bildirilmesiyle Milli Güvenlik Kurulu'nu görevlendirmiştir. Milli Güvenlik Kurulu gerekli haller dışında 2 ayda bir toplanır. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanır. Kurulun üyeleri, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı'dır. Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri toplantılara katılmakta fakat oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. Milli Güvenlik Kurulu'nun temel görevleri, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda görüş tespit etmek ve bu görüşünü hükümete bildirmektir. B. Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK. Yurdun savunulmasını, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması için oluşturulmuş organdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkanı Genelkurmay Başkanı'dır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kara, deniz, hava ve jandarma olmak üzere 4 kuvvet komutanlığına ayrılmıştır. C. Yüksek Öğrenim Kurumu, YÖK. Yüksek öğrenim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yüksek öğretim kurumlarındaki eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadıyla oluşturulmuş bir üst kuruldur. Yüksek Öğretim Kurulu, üniversiteler, bakanlar kurulu ve genelkurmay başkanlığınca seçilen ve sayıları, nitelikleri ve seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur. D. Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk dilinin ve tarihinin araştırılması ve geliştirilmesi için Atatürk'ün gayretleriyle oluşturulmuştur. E. Merkez Bankası, MB. 1930 yılında kurulmuştur. Merkez Bankası'nın temel görevleri arasında, hükümetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak, ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek, finansal sistemde istikrarı sağlayıcı para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirler almak, mali piyasaları izlemek, bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel finans kurumlarındaki katılma hesaplarının vadelerini belirlemek yer almaktadır. F. Devlet Denetleme Kurumu, DDK. Yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir denetim kurumudur. Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Görevi, Cumhurbaşkanının isteği üzerine silahlı kuvvetler ve yargı organları dışındaki tüm kamu kuruluş ve kurumlarında, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde, kamuya yararlı derneklerde her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeler yapmaktır. G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, banka ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak, bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş özel bir kuruluştur. H. Devlet Planlama Teşkilatı. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak için 1960 yılında kurulmuştur. Başbakan'a bağlı bir kuruluştur. Devlet Planlama Teşkilatı, devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapar. hükümetçe belirlenen amaçları gerçekleştirmek için kalkınma planları ve yıllık programlar hazırlar. I. Danıştay. Danıştay bir anayasa kurumudur. Bağımsız bir kuruluştur. Bir yandan en yüksek yönetsel mahkeme, diğer yandan da devletin en yüksek danışma ve inceleme organıdır. Danıştay'ın hükümet ve bakanlıklarla olan ilişkileri başbakanlık aracılığıyla yürütülür. J. Sayıştay. Sayıştay, anayasayla öngörülmüş mali bir denetim organıdır. Anayasaya göre Sayıştay, genel ve katma bütçeli kuruluşların gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleyen, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan bir kuruluştur. Sayıştay'ın yargı yetkisi de vardır. B. Taşra İl Yönetimi. Merkezi yönetim, devlet işlerinin ülkenin tüm coğrafi bölgelerinde rahatça yürütülmesi için taşrada da örgütlenmiştir. Bu amaçla iller oluşturulmuştur. İller ilçelere, ilçeler de bucak, belde ve köylere ayrılmıştır. İl yönetiminden vali, ilçe yönetiminden kaymakam, köylerden ise muhtarlar sorumludur. 1. İl Yönetimi. İller İdaresi Kanunu'na göre oluşturulmuştur. Bu kanuna göre il yönetimi, merkezi yönetime bağlı illerde, bu iller bağlı ilçelere, ilçelere bağlı bucak ve köylerden oluşur. Ayrıca nüfusu köyden fazla, ilçeden az, belediye yönetimi bulunan ve belde adını alan yönetim birimleri bulunur. Ülkemizde 80 il vardır. Her ilin başında hükümetin atadığı ve hükümete bağlı bir vali vardır. İlçelerin başında hükümetin atadığı ve valiye bağlı olarak çalışan kaymakam bulunur. Bucakların başında ise hükümetin atadığı bir bucak müdürü yer alır. Köylerin başında köylülerin seçtiği ve kaymakama bağlı olan muhtar görev yapar. Bu kişiler bulundukları yerlerde yönetimin başıdır. İl, ilçe, belde ve bucaklarda ayrıca mahalle muhtarlıkları da vardır. İllerdeki en üst mülki amir olan vali, tüm bakanlara karşı sorumludur. İlde valinin başkanlığında her bakanlığın temsilcisi bulunur. Bu temsilciler valinin denetiminde uyum ve düzen içinde görev yaparlar. Valiye bağlı olan birimler şunlardır: Özel Kalem Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü, İl Kültür Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Turizm Müdürlüğü, İl Bayındırlık Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Defterdarlığı ve İl Veteriner Müdürlüğü. İlde mahkemeler, savcılıklar ve askerlik şubeleri de bulunur. Fakat bunlar valiliğe bağlı değildir. Valinin başkanlığında toplanan il müdürleri, il yönetim kurulunu, kaymakamın başkanlığında toplanan ilçe müdürleri ise İlçe yönetim kurulunu oluşturur. Bucaklarda bucak meclisi vardır. Bucak meclisi, bucak müdürünün başkanlığında toplanır. Bucak meclisinde bucağa bağlı bulunan köylerden seçilen birer temsilciyle bucak merkezinde bulunan doktor, okul müdürü ve diğer bakanlık temsilcileri yer alır. 2. Yerel yönetim. Yerel yönetim yöre halkından oluşur. Yerel yönetim kuruluşları, ülkemizde yerel nitelikli birçok hizmetin görülmesini sağlayan ve demokratik yaşamın gereği olan kuruluşlardır. Yerel yönetimlerde halk, demokratik yaşama daha fazla katılır. Böylece kendisini ilgilendiren sorunların çözümüne doğrudan katkıda bulunur. Yöre halkı, il, ilçe, kasaba ve köy halkıdır. Üç tür yerel yönetim bulunur: İz, özel yönetimi, belediye yönetimi ve köy yönetimi. A. İl Özel Yönetimi. Taşınır ve taşınmaz malları olan belli ve sınırlı görevleri yürütmekle yükümlü kuruluşlardan oluşur. İl Özel Yönetimi, mali gücü oranında il sınırları içinde genel yönetimce yürütülen hizmetlere yardımcı olmaya çalışır. Eğitim, sağlık, tarım, sosyal yardım, bayındırlık, ticaret ve ekonomi alanlarında çeşitli görevleri yerine getirir. İl Özel Yönetimi ve il yönetimi yasayla kurulur. Başlıca organları vali, il genel meclisi ve il daimi encümenidir. Vali, il özel yönetiminin başında bulunur. Bu durum yerel bir kuruluş olan il özel yönetiminde halkın söz hakkını azaltmaktır. İl özel yönetiminin en üst düzey yetkili memuru, il özel idare müdürüdür. İl özel idare müdürü yıllık çalışma programını ve bütçeyi hazırlar. İl özel idare örgütünü vali adına yönetir. İl özel yönetiminin geliri büyük ölçüde devlet bütçesinden sağlanır. Ayrıca emlak vergisinden pay alır. Kendisine ait taşınır ve taşınmaz mallardan alınan kiraları ve işletmelerinin gelirleri vardır. İl Genel Meclisi. İl özel yönetiminin karar organıdır. İlçeler adına seçilen üyelerden oluşur. Üye sayısı nüfusa ve il içinde bulunan ilçe sayısına göre değişir. Başkanı validir. Meclis il toplantısında kendi içinden iki başkan yardımcısı seçer. İl Daimi Encümeni. İl özel yönetiminin ikinci karar organıdır. 5 üyeden oluşur. Bu üyeler il genel meclisi üyeleri arasından 1 yıl için seçilir. Encümen başkanı vali veya valinin görevlendirileceği bir üyedir. B. Belediye yönetimi. Belediyeler nüfusu 2000'den çok olan yerler ve nüfusa bakılmaksızın il ve ilçe merkezlerinde kurulur. Belediye yönetiminin başlıca organları belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümenidir. Belediye başkanı. Belediye yönetiminin başıdır. 5 yılda bir yapılan seçimle halk tarafından seçilir. Belediye emir ve yasaklarını, belediye meclisinin ve belediye encümeninin kararlarını yerine getirir. Genel yönetimle ilgili yasaların ve hükümet emirlerinin yayılmasını sağlama gibi görevleri de vardır. Belediye meclisi. O yerin halkı tarafından 5 yılda bir seçilen üyelerden oluşur. Üye sayısı en az 9'dur. O yerin büyüklüğüne göre bu sayı artabilir. Belediye meclisine belediye başkanı başkanlık eder. Büyük şehirlerde hem il için hem de merkez ilçeler için belediye yönetimi oluşturulur. Böyle bir durumda il belediyesi, ana kent belediyesi, büyükşehir belediyesi adını alır. Ana kent belediyesi diğer belediyelerden daha geniş yetkiye sahiptir. Belediye encümeni belediye başkanının başkanlığında toplanır. Belediye encümeni belediye içinde oluşturulan hizmet birimlerinin müdürleriyle belediye meclisinin seçtiği temsilcilerden oluşur. Önemli kararları belediye meclisi alır. Bu kararlar doğrultusunda işleri belediye encümeni yürütür. Belediyelerin bütçesi vali ya da kaymakam tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Belediyelerin bütçelerine devlet katkı sağlar. Ayrıca belediyeler vergi toplayabilir. Bu nedenle de il özel yönetimine göre daha bağımsızdır. Belediyelerin görevleri günümüzde çok artmıştır. Belediyeler sağlık, çevre, temizlik, bayındırlık ve ulaşım hizmetleri verir. Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilip üretilmediğini denetler. Ekonomik alanda denetleme ve fiyat tespiti yapar. Örneğin semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatlarını belirler. Belediye zabıtaları bu fiyatın üstünde fiyatla satış yapan kişileri saptar ve para cezası verir. İş ruhsatları ve bina yapım belgeleri verir. Su işleriyle ve ısınmayla ilgilenir. C. Köy yönetimi. Köy kanununa göre köylerde oluşturulur. Köyler nüfusu 2000'in altında olan yerleşim birimleridir. Köy kurma yetkisi İçişleri Bakanlığı'na verilmiştir. Köy yönetimi 18 yaşını bitirmiş köy halkı tarafından seçilen muhtar ve köy ihtiyar heyetinden oluşur. Muhtar köyde hem özel yönetimin hem de yerel yönetimin başıdır. Köy ilk öğretim okulu müdürüyle köy imamı, köy ihtiyar heyetinin doğal üyeleridir. Heyetin diğer üyeleri muhtarla birlikte seçilir. Köy ihtiyar heyeti üyelerinin sayısı köyün büyüklüğüne göre 8 ile 10 kişi arasında değişir. Köy yönetimi için partiler aday gösteremez. Herkes kendi adına aday olur. Köy yönetiminin iki tür görevi vardır. Bunların bir kısmı zorunlu, bir kısmı isteğe bağlıdır. Köyde temizlik, çevre, sağlık, su işleri gibi işler zorunludur. Pazar yeri düzenlemesi, çarşı, hamam yaptırma gibi işler isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı işlere köy derneği karar verir. Köy derneği köydeki kadın ve erkek seçmenlerden oluşur. Verilen kararların uygulanmasından köy ihtiyar heyeti sorumludur. Köy yönetiminin gelirleri köy halkından gelir ve geçim durumuna göre alınan vergiden sağlanır. Bu vergiye salma adı verilir. Köy halkı köyün bazı işlerinde ortaklaşa çalışarak gelire katkıda bulunurlar. Bu çalışmaya imece denir. Milli güvenlik ve milli güç unsurları. Milli güvenlik. Devletimizin bağımsızlık ve egemenliğine, yurdumuzun bütünlüğüne, cumhuriyetimizin varlığına, içten ve dıştan gelecek her türlü tehlikeye karşı önceden hazır olmak ve gerektiğinde savaşmaktır. Milli hedef. Elde edilmesi halinde milli menfaatlerin gerçekleştirilmesini sağlayan sonuçlardır. Milli hedeflerde sınıf, zümre, grup değil, topyekün milletin çıkarları ön planda olmalıdır. Türkiye'nin milli hedefi Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmaktır. Milli güvenlik siyasetinin hedefi, devletin anayasal düzenine, milli varlığına, yapılan ve yapılacak olan her türlü faaliyete karşı milli güvenliğimizi koruma ve kollamaktır. Milli güç, bir devletin milli hedeflerine erişmek amacıyla kullanabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır. Milli güç, siyasal, askeri, ekonomik, nüfus, coğrafi, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel güçlerin toplamından oluşur. Askeri güç, dış tehdide karşı Türk yurdunun milli menfaatlerini kullanması ve korunması, barış zamanında bile caydırıcı, güçlü bir ordunun varlığını gerektirir. Böyle bir güçle yurdun savunulması ve toprak bütünlüğünün muhafazası sağlanmış olur. İç tehdide karşı yurdun kollanması ve korunması da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlerindendir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü yok etmeyi, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı hedefleyen, iç tehdide karşı yasaların öngördüğü hükümler çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevleri yerine getirir. Türkiye'ye yönelik iç tehditler. Türkiye'ye yönelik tehditlerin başında anarşi ve terörizm gelmektedir. Anarşi, hükümetsizlik, başıboşluk, başsızlık anlamına gelir. Anarşi bir amaç değildir. Toplumda kargaşa oluşturmak, devletleri yıkmak, milleti bölmek için kullanılan bir araçtır. Terörizm, her türlü siyasal eyleme karşı bilinçli ve kanlı şiddet göstergesidir. Bu özelliğiyle sadece insanlığa değil, uygarlığa karşı da bir tehdit oluşturur. 1. Terörün yayılmasındaki başlıca nedenler. Halkın yeteri kadar duyarlı olmaması veya bilgi ve anlayış azlığı, kamuoyunun terör konusunda eğitim yetersizliği, bazı kişilerin, kuruluşların ve kitle iletişim araçlarının bilerek ya da bilmeyerek teröre destek vermesi, bazı ülkelerin ve silah üreticilerinin terörü desteklemesi, ülkeler arasında işbirliğinin sağlanamaması. Devletler terörün gelecekte kendi ülkeleri için tehdit unsuru olabileceğini düşünerek işbirliği ve dayanışma örneği göstermelidirler. 2. Anarşi ve terörün hedefi. Ülkede anarşi ve terör ortamı oluşturarak toplumu yönetilemez hale getirmektir. Devlet otoritesini sarsmak, Türk yurdunu bölmek, devlet gücünü ele geçirmektir. Devletin ülkesi ve milletiyle olan bütünlüğünü bozmak, insanlar arasında güven duygusunu, bir arada yaşama koşullarını ortadan kaldırmaktır. Atatürk ilkelerini ve cumhuriyet yönetimini ortadan kaldırmak, çağdaş anlayışı yıkmak, ülkede rejim değiştirerek kendi görüşlerinin etkin olduğu bir düzen kurmaktır. 3. Anarşi ve teröre karşı görevlerimiz. Milli hedefler doğrultusunda bilinçli olmak, eğitim, öğretim faaliyetlerine önem vermek, yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı bilinçli olmak, terörizme karşı duyarlı olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk toplumuna, milli değerlere ve kültüre sahip çıkmak, Türk olmakla gurur duymak, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu olmak. Tarihi eser ve uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı gibi sorunlarda Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit etmektedir. Türkiye'nin jeopolitik konumu, önemi ve yabancı ülkelerin ülkemiz üzerindeki emelleri. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması, jeopolitik konum açısından çok az ülkede bulunan özelliklerdir. Ayrıca zengin petrol kaynaklarına sahip Orta Doğu'ya hakim bir konumda bulunması, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Türk Cumhuriyetleri, ülkemizin jeopolitik önemini daha da arttırmaktadır. Türkiye, dünya coğrafyasında bulunduğu konum nedeniyle birçok ülkenin ilgi alanıdır. Ülkemizde zaman zaman terör ve kargaşa ortamı yaratmak isteyenler kardeşi kardeşe düşürerek toplumumuzu düşman kamplara ayırmak istemektedirler. ülke içindeki şiddet eylemlerinin artmasında çıkarı olan ülkeler bulunabilir. Bizlere düşen görev, iç sorunlarımızı kendi imkanlarımız ile çözerek hiçbir devlete muhtaç olmadan yaşayabilmektir. Çok çalışarak Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak hedefini gerçekleştirmek zorundayız. Bugün yeryüzünde kendi kendini besleyebilen birkaç ülkeden biriyiz. Buna bilim, sanayi ve teknolojik alanlarda yapılacak atılımları da eklersek ufkumuz daha da açılacaktır. Güneydoğu'nun kaderini değiştirecek olan Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP, birçok ülkenin kıskançlıklarına neden olmuş, engellemek için bölgede hemen bir terör ortamı yaratılmıştır. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği Türk gençliği, bu tür oyunlara düşmeden vatan ve millet sevgisiyle ülkesinin huzuru için çalışmayı kendisine tek amaç edinmelidir. Tüm dünya için olduğu gibi ülkemiz için de en önemli sorunlardan biri kaçakçılıktır. Kaçakçılıkla mücadelede milletler bir araya gelemediklerinden başarısız olmaktadırlar. Devletimiz kaçakçılığın önlenmesi için büyük çaba harcamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Genel Müdürlüğü, Tekel Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar kaçakçılıkla mücadele etmektedir. Türkiye'nin yönetimi ve güvenliği test. 1. Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim organlarının başında bulunan görevlilerden biri değildir? A. Başbakan, B. Devlet Bakanı, C. Vali, D. YÖK Başkanı, E. Genelkurmay Başkanı. 2. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A. Başbakanlığa, B. İçişleri Bakanlığına, C. Maliye Bakanlığına, D. Cumhurbaşkanlığına, E. Adalet Bakanlığına. 3. Aşağıdakilerden hangisi halk oyu ile belirlenmez? A. İl Genel Meclisi, B. Muhtar, C. Belediye Meclisi, D. Belediye Başkanı, E. İl İdare Kurulu. 4. Aşağıdakilerden hangisi köy ihtiyar meclisinin doğal üyesidir? A. Muhtar, B. Köy öğretmeni, C. Köyün en yaşlısı, D. Bekçi, E. Azalar. 5. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevleri arasında yer almaz? A. Yargı kuruluşlarını denetlemek, B. Bakkal, manav, fırın gibi iş yerlerini denetlemek, C. Planlı şehirleşmeyi sağlamak, D. Kent içi ulaşımını sağlamak, E. Halk sağlığını korumaya yönelik tedbirler almak. 6. Aşağıdakilerden hangisi illerde valinin yaptığı aylık harcamaları denetleme görevine sahiptir? A. Belediye başkanları, B. Kaymakamlar, C. İl daimi encümeni, D. Belediye encümeni, E. Muhtarlar. 7. 1982 Anayasasına göre siyasi partilerin mali durumu aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir? A. Adalet Bakanlığı, B. Sayıştay, C. Anayasa Mahkemesi, D. İçişleri Bakanlığı, E. Başbakanlık. 8. Aşağıdakilerden hangisi il yönetiminde yer alan görevlerden biri değildir? A. Kaymakam, B. Vali, C. Belediye Başkanı, D. Emniyet Müdürü, E. Müsteşar. 9. Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden biri değildir? A. Defterdar, B. Milli Eğitim Müdürü, C. Sağlık Müdürü, D. Bayındırlık ve İskan Müdürü, E. Belediye Başkanı. 10. İlçelerde yer alan aşağıdaki kuruluşlardan hangisi kaymakamın denetimi dışındadır? A. Mahkemeler, B. Tarım Müdürlüğü, C. Milli Eğitim Müdürlüğü, D. İlçe Sağlık Müdürlüğü, E. Mal Müdürlüğü. 11. Şehir içinde trafik akışını kolaylaştırıcı tedbirler almak, alt ve üst geçitler yapmak, gerekli görülen yerlere kavşak yapmak. Yukarıdaki işleri gerçekleştirmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A. Maliye Bakanlığı'nın, B. Turizm Bakanlığı'nın, C. Belediyelerin, D. Valilerin, E. Emniyet Teşkilatı'nın. 12. Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A. Maliye Bakanlığı'nın, B. Merkez Bankası'nın, C. Hazine Müsteşarlığı'nın, D. Sanayi Bakanlığı'nın, E. İçişleri Bakanlığı'nın. 13. Köylerde güvenliğin sağlanmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur? A. Jandarma, B. Polis, C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, D. Sahil Güvenlik Komutanlığı, E. Özel Harekat Birlikleri. 14. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenemez? A. Valilik harcamaları, B. Belediye harcamaları, C. İdare mahkemeleri, D. Özelleştirme İdaresi, E. Kızılay. 15. Aşağıdakilerden hangisi devletimizin bağımsızlık ve egemenliğine, yurdumuzun bütünlüğüne, cumhuriyetimizin varlığına içten ve dıştan gelecek her türlü tehlikeye karşı önceden hazır olmak ve gerektiğinde savaşmak şeklinde tanımlanmaktadır? A. Milli güvenlik, B. Milli güç, C. Askeri güç, D. Türk Silahlı Kuvvetleri, E. Milli birlik. 16. İl özel yönetiminin karar organı aşağıdakilerden hangisidir? A. Belediye başkanı, B. Vali, C. İl genel meclisi, D. Özel kalem müdürü, E. İl emniyet amiri. 17. İl yönetiminde yer alan aşağıdaki birimlerden hangisi seçimle belirlenmektedir? A. İl genel meclisi, B. İl milli eğitim müdürü, C. İl sağlık müdürü, D. İl yönetim kurulu, E. Vali. 18. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin temel görev ve sorumluluklarından biri değildir? A. Belediye sınırları içinde gıda maddeleri üretilen yerleri denetlemek, B. Şehrin altyapı sorunlarını çözmek, C. Şehir güvenliğini sağlamak, D. Şehir imar planını hazırlamak, E. Semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatlarını belirlemek. 19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin stratejik önemini arttırmamaktadır? A. Asya ile Avrupa kıtalarının birleştiği yerde bulunması, B. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, C. Doğusunda zengin enerji kaynaklarının bulunması, D. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması, E. Yükseltinin fazla olması. 20. Aşağıdakilerden hangisi terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırmaktadır? A. Halkın duyarsızlığı, B. Teröre karşı güç kullanılması, C. Milli birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik eğitim yapılması, D. Atatürk ilke ve inkılaplarının savunulması, E. Milli kültürün korunmaya çalışılması. 21. Aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurlarından biri olamaz? A. Nüfusun kalabalıklığı, B. Ekonomik durumun iyiliği, C. Güçlü bir ordunun varlığı, D. Ülkenin konumu, E. Düşman unsurların çokluğu. 22. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlerinden biri değildir? A. İç tehdide karşı yurdu savunmak, B. Dış tehditlere karşı ülkeyi savunmak, C. Cumhuriyeti korumak ve kollamak, D. Ülkenin imar planını çıkarmak, E. Demokrasiyi korumak. 23. Aşağıdakilerden hangisi anarşinin en doğru tanımıdır? A. Toplumda kargaşa çıkararak ülkeyi yönetilemez hale getirmek için çalışmak, B. Bombalama eylemleri yapmak, C. İntihar bombacıları yetiştirmek, D. Devleti bölmek, E. Siyasi parti kurmak. 24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye karşı bir tehdit unsuru olarak algılanmamaktadır? A. İnsan kaçakçılığı, B. Uyuşturucu kaçakçılığı, C. Petrol boru hatları, D. Silah kaçakçılığı, E. Bölücü ve irticacı unsurlar. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Bölüm 5. 1. Ulusal Kuruluşlar. A. Yurdumuzdaki Sosyal Yardım Kuruluşları. Sosyal yardım kurumları, ülkemizde ihtiyaç sahibi insanlara çeşitli alanlarda yardımda bulunmak amacıyla kurulmuş kurumlardır. 1. Devlete bağlı Sosyal Yardım Kuruluşları. A. Kızılay. 11 Haziran 1868 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Çeşitli zamanlarda çeşitli adlarla anılmış olan bu kurum 1935 yılında Kızılay Derneği adını almıştır. Bu dernek günümüzde de önemli faaliyetler yürütmektedir. Derneğin amacı savaşta ve barışta, yurt içinde ve dışında doğal afet ve felaketleri uğrayanlara yardım etmek, sağlık ve sosyal dayanışmayı sağlamak, ayrıca bu konudaki uluslararası derneklerle iş ve amaç birliği yapmaktır. Derneğin başlıca faaliyetleri. 1. Savaşta ve hükümetin ilan ettiği olağanüstü durumlarda silahlı kuvvetlere yardımcı olmak. 2. Bulaşıcı hastalıklara karşı açılan mücadeleye katılmak. 3. Yabancı ülkelerde meydana gelen doğal afetlerde mümkün olduğu kadar yardım elini uzatmak. 4. Hükümetin belirlediği yerlerde hastaneler açmak. 5. Barış zamanında hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirmek. 6. Kan bulma hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek. 7. Yoksullara yardım etmek. 8. Deprem, yangın, sel gibi felaket anlarında felakete uğrayanlara yardım etmektir. Kızılay bu faaliyetleri yürütebilmek amacıyla gönüllü kuruluşlar oluşturur. Derneğin başlıca gelir kaynaklarını, üyelerden toplanan aidatlar, dernek yayınları, pul ve rozetler, düzenlenen piyango, balo ve eğlence gelirleri, vatandaşların yaptıkları bağış ve yardımlar, bazı malların satış ve kiralarından elde edilen gelirler oluşturur. Kızılay'a yardım etmek, varlığını devam ettirmesini sağlar. Her Türk vatandaşının görevlidir. B. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. İlk olarak Mithat Paşa'nın Tuna Valiliği sırasında temeli atılan bir yardım kurumudur. Bu kurum 1935 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır. Derneğin günümüzdeki adı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'dur. Kurumun amacı, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuklara, özürlü ve yaşlılara bakmak ve onların hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı olmaktır. Kurum, yurdun birçok yerinde ihtiyaç sahipleri için bakım evi, çocuk yuvası, hastane ve dispanser açar. Şehitlerin ailelerini, eş ve çocuklarını, mağlul ve gazileri korur. Onların toplumda varlıklarını devam ettirmelerini sağlar. Kurumun başlıca gelir kaynağını halktan toplanan bağışlar ve devlet yardımları oluşturur. C. Yeşilay 1920 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Kurumun amacı Türk insanını alkol, sigara ve diğer tüm uyuşturucu maddelerin zararlarından korumaktır. Kurumun gelir kaynaklarını halktan toplanan yardımlar ve devletin maddi katkıları oluşturur. D. Türk Hava Kurumu İstikbal göklerdedir diyerek havacılığa verdiği önemi gösteren Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında Türk Hava Kurumu'nu kurdurmuştur. Kurumun amacı gençlere havacılığı sevdirmek, havacılığın askeri ve sivil alanlardaki önemini kavratmak ve Türk havacılığının gelişmesi için gayret göstermektir. Türk Hava Kurumu, Türk Kuşu Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak gençleri havacılığın çeşitli alanlarında eğitir. Kurumun başlıca gelirlerini vatandaşlardan toplanan fitre, zekat ve bağışlar oluşturur. E. Milli Eğitim Vakfı Milli Eğitim Vakfı, Türk milli eğitimine katkıda bulunan vatandaşların ve kamu kurum ve kuruluşların katkılarını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla 19 Şubat 1981 tarihinde kurulmuştur. Vakfın amacı, eğitim faaliyetlerinin henüz istenilen seviyeye gelmediği ülkemizde, milli eğitimin istenilen seviyeye gelmesine yardımcı olmaktır. Vakıf, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların her türlü eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılama, milli eğitimin gelişmesi için sosyal ve kültürel tedbirleri alma, vatandaşları kendi okullarını kendilerinin yapmasını özendirme ve bu tür faaliyetleri organize etme gibi faaliyetlerle görevlidir. Vakfın gelirlerini vatandaşların yardımları ve devlet desteği oluşturur. Vatandaşlarımızın sosyal yardım kuruluşlarına katılması ve önemi. Sosyal yardım kurumları halk yararını gözeterek kurulmuş kurumlardır. Bu tür kurumların temelinde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusu bulunur. Türk milleti toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya önem veren bir millettir. Bu durum geçmişte Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde kurulan vakıflar sayesinde en güzel şekilde ispatlanmıştır. Sosyal yardım kurumları topluma faydalı oldukları gibi devletin sırtından önemli yükleri azaltmaları ve devletin yapması gereken bazı faaliyetleri üstlenmeleri açısından da önemli kuruluşlardır. Bizler bu tür kurumlardan maddi manevi desteğimizi esirgememeliyiz. Amaçlarına saygı göstermeyi bir vatandaşlık borcu olarak kabul etmeliyiz. 2. Gönüllü Yardım Kuruluşları. A. Tema. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı. Bu kuruluşun amacı toprak erozyonunun zararlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu anlatmaktır. Bunun için basın yayın yoluyla halkı bilinçlendirmeye çalışır. Mevcut orman alanlarının genişletilmesi için de çalışmalar yapmaktadır. En aktif olarak çalışan yardım kuruluşlarından biridir. Bu çalışmalarında gönüllü gençlerden, okullardan ve belediyelerden destek bulmaktadır. Son yıllardaki en önemli çalışması, 1 milyon fidan kampanyası ile erozyonla mücadele ve ağaçlandırma çalışmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. B. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu. Bu kurumun amacı hava kirliliği, su kirliliği, yüzey kirliliği ve gürültüye karşı çevrenin korunması, çevrenin ağaçlandırılarak yeşillendirilmesidir. Bu amaçlara ulaşmak için ilgililerin dikkatini çekmeye çalışır. Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar. C. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği. Derneğin amacı trafik kazalarının önlenmesi ya da azalmasıdır. Bu nedenle trafik eğitimi çalışmalarını destekler. Ayrıca trafik kontrolü ile ilgili hizmetlerin yürütülmesine yardım eder. Dernek her yıl trafik haftası düzenleyerek halkın trafik kazalarına karşı duyarlı olmalarını sağlamaya çalışır. D. Türkiye Deprem Vakfı. Vakfın amacı deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. Ayrıca depreme karşı koruyucu önlemler alma konusunda toplumu bilinçlendirmek, bu amaçla çeşitli etkinliklerde bulunmak ve depreme dayanıklı binaların yapımında danışmanlık hizmeti vermek de vakfın amaçlarındandır. E. AKUT, Arama Kurtarma Derneği. Derneğin kuruluş amacı meydana gelen kaza ve kaybolma olaylarında insanlara yardımcı olmaktır. AKUT, deprem, heyelan, çığ ve sel gibi afetlerde doğru arama ve kurtarma çalışmaları ile can ve mal kaybını en aza indirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalarını gönüllü olarak, bilimsel ve teknik olarak yapmakta, kazazadelere ilk yardım desteği sağlamaktadır. F. Türkiye Yardımseverler Derneği. Derneğin amacı Atatürk ilkelerine bağlı olarak çeşitli yardımlar yapmaktır. Bu amaçla yoksullara yardımda bulunur, huzur evleri, yurtlar ve ana çocuk sağlığı merkezleri açar. G. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı. Vakfın amacı yardıma muhtaç olan güçsüz, kimsesiz, yaşlı, yurtsuz, yuvasız insanlara yardım etmektir. H. Dayanışma Vakfı. Vakfın amacı her türlü felaket anında halkımızın birlik ve beraberlik içinde felaketleri uğrayanlarla dayanışma ve yardımlaşmasını sağlamaktır. I. Deprem Derneği. Derneğin amacı ülkemizde yaşanan depremler sonucunda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için çalışmalar yapmaktır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. İ. Türkiye Sokak Çocukları Vakfı. Vakfın amacı terk veya ihmal edilmiş, çeşitli nedenlerle sokakta yaşayan çocuklara sahip çıkmaktır. Bu çocukları kötü alışkanlıklar, suç işleme ve davranış bozuklukları tehlikelerine karşı korumak için çeşitli faaliyetler yapar. Bu çocukları barındırmak, tedavi ederek, eğitmek, iş sahibi yaparak, topluma kazandırmak vakfın faaliyetlerindendir. K. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Vakfın amacı, ülkemizin daha iyi eğitilmiş kuşaklara sahip olmasını sağlamaktır. Bu amaçla, teknolojinin eğitimde daha yaygın olarak kullanılmasına çalışır. Ders kitaplarını yenileyip güzelleştirme, okullarda bilgisayar laboratuvarları kurma, öğrencilere burs verme, eğitim parkları açma gibi çalışmalar yapmaktadır. 2. Uluslararası kuruluşlar. 20. yüzyıla gelene kadar dünyanın bir yerinde meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler diğer yerleri fazla etkilemiyordu. Etkilese bile bu durum uzun zaman almaktaydı. Ancak 19. yüzyılda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler kısa zamanda tüm dünyayı ilgilendiren sonuçların ortaya çıkmasına neden oldu. Askeri bilgi ve teknolojideki gelişmeler savaşların bölgesel olmaktan çıkmasına, cephe gerisinin de savaş haline gelmesine neden olduğu gibi savaştan çok sayıda milletin etkilenmeye başlamasına neden oldu. Sanayi inkılabı ve ulaşım alanındaki gelişmeler ticaret faaliyetlerini hızlandırdı. Uluslararası ticaret ilişkilerinde büyük gelişmeler oldu. İnsan hakları, vatandaşlık hakları gibi haklar bir kişi veya toplumun hakkı gibi görülmekten çıktı. Tüm insanların hakları olarak görülmeye başlandı. Bu hakların uluslararası alanda da korunması gerektiği anlayışı ortaya çıktı. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler büyük çevre sorunlarını da beraberinde getirdi. çevre felaketleri bölgesel olmaktan çıkarak tüm dünyayı tehdit eder hale geldi. Bu durum, çevrenin ve doğal yaşamın uluslararası düzeyde korunması zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bütün bu gelişmeler uluslararası barışın korunmasını, uluslararası ticaret faaliyetlerinin düzenlenmesini, insan haklarının evrensel ilkeler olarak tanınmasını, çevrenin korunmasını gerektirdi. Bu düşüncelerde bölgesel ya da evrensel boyutta uluslararası kuruluşların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu kuruluşların başlıcaları şunlardır. A. Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Organları. 19. yüzyılda hızla gelişen teknoloji insanlık için büyük kolaylıklar sağladığı gibi büyük tehditlere de yol açmaktaydı. Askerlik ve silah sanayi alanındaki gelişmeler yüzünden savaşlar, devletler ve toplumlar üzerinde büyük yıkımlara neden olmaktaydı. Bu durum, uluslararası barışın korunması için geniş katılımlı birliklerin kurulmasını gerekli hale getirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı yıkım bu süreci hızlandırdı. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında uluslararası barışı korumak, devletler arası sorunlara barışçıl çözümler getirmek amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu. Ancak kurulan cemiyet, İngiltere ve Fransa gibi Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinden, istenilen amacı gerçekleştiremediği gibi İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına da engel olamadı. İkinci Dünya Savaşı'nın meydana getirdiği büyük yıkım, uluslararası barışın korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bunun yanında giderek ortaya çıkan çevre sorunları, bütün toplumları etkilemeye başladı. İnsan hakları, çevrenin ve doğal yaşamın korunması, insanın ortak mirası kabul edilen değerlerin korunması gibi bütün ulusların ilgi duyduğu ortak değerler ortaya çıktı. Bu durum, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulmasında etkili oldu. 24 Ekim 1945'te Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 51 ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temel amaçları: 1. Dünyada barışın ve güvenliği sağlamak. 2. Uluslararası ekonomik, toplumsal ve kültürel, çevresel ve insani sorunların çözümünde işbirliği yapmak. 3. Silahlanmanın denetimini ve silahsızlanmayı sağlamak. 4. Devletler arası işbirliğini gerçekleştirmek. 5. İnsan haklarını korumak ve bu konuda milletler arasında ayrım gözetmemektir. 1. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı oluşturan başlıca organlar. A. Genel Kurul. Birleşmiş Millet'e üye devletlerin temsilcilerinden oluşur. B. Güvenlik Konseyi. 15 üyeden meydana gelir. Bu üyelerin 5 tanesi daimi üyedir. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. Bu ülkelerin veto hakkı vardır. Diğer üyeler 2 yıl için Genel Kurul tarafından seçilir. C. Ekonomik ve Sosyal Konsey. Genel Kurul'un kontrolünde suçların önlenmesi, insan hakları, tabii kaynaklar, teknoloji, sağlık gibi konularda gerekli çalışmaları yaparak üye devletlere tavsiyelerde bulunur. D. Milletler Arası Adalet Divanı. Devletler arası sorunları barışçı yollardan çözmek amacıyla oluşturulmuş en yüksek adalet organıdır. E. Sekreterya. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın başında Güvenlik Konseyi'nin tavsiye ettiği Genel Kurul tarafından seçilen bir sekreter vardır. Genel Sekreter, teşkilatın plan, program ve politika işlerini yürütür. 2. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yardımcı organları. A. UNESCO. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı. Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak 1946 yılında kurulmuştur. Örgütün amacı, eğitim, bilim ve kültür alanlarında milletler arası işbirliğini gerçekleştirerek dünya barışına katkıda bulunmaktır. Dünyada huzurun bozulmasının temelinde bilgisizliğin ve cehaletin bulunduğu gerçeğinden hareket eden UNESCO, bu bilgisizliği ortadan kaldırmak amacıyla milletler arası işbirliği sağlayarak öncelikle okur yazar oranının arttırılmasına çalışır. 26. kaset, 2. yüzün sonu.